Abdülmalik. Almanya Troisdorf doğumlu Rafael Labonte, 22 yaşında. Müslüman olduktan sonra Abdülmalik ismini alan Rafael, ilkokulu ve ortaokulu doğduğu yer olan Troisdorf'ta tamamlar. Liseden sonra kamu hizmeti eğitimi alır. Fransız baba ve Alman anneden doğan Rafael'in 3 de kardeşi var.
İlk olarak kendimi tanıtırken şahsi özelliklerimden başlayacak olursak, çok hassas ama bir o kadar da güvenilir bir insan olduğumu söyleyebilirim. Her zaman ön planda olmak isteyen bir insan değilimdir. Her şeye çok sakin yaklaşırım. Aile ilişkilerine de oldukça önem veriyorum. Ailemle her zaman sıcak bir ilişkim olsun diye uğraşıyorum. Onlarla bugüne kadar hiç kavga etmedik. Arkadaşlarımla ilişkilerim de çok güzel. Genel olarak çok iyi anlaşıyoruz. Okul hayatımda ne çok çalışkan ne de tembel bir öğrenciydim. Orta seviyede bir öğrenci oldum. Daha fazla çaba gösterseydim eminim daha başarılı olurdum. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki öğretmenlerimle hep uyum içerisindeydim. Küçüklüğümden beri futbolla ilgileniyor ve oynuyorum. Futbol kulüplerinde arkadaşlarımla da futbol oynadım. İlk olarak yaşadığım şehir Troisdorf'ta oynamaya başladım. Sonra Zigburg'a geçtim ve son olarak bir sezondan beri Ugliad'da oynuyorum.
O da her Avrupalı gibi İslam hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Ancak Yüce Allah'ın bir mucizesi olan iman etmek bu gence de kısmet olacaktı. Rafael, Müslüman olmadan önce Müslümanlar hakkındaki görüşlerini şöyle dile getiriyor.
İslamiyet hakkında fazla bilgiye sahip değildim. Ama Müslümanlarla birlikte büyümüştüm. Fakat onlar dinlerini yaşayan Müslümanlardan değillerdi. Sonra İslam'la ilgilenmeye başlayınca bu konu benim için daha ilgi çekici olmaya başladı. Her şeyi göze alarak Müslüman oldum. Allah'a şükür. Medya İslam'ı çok kötü tanıtıyor. Bunun nedenini bilmiyorum. Batı dünyasında İslam'a genel olarak çok kötü gözle bakılıyor. Bence bu durum insanları olumsuz yönde etkiler. Maalesef ailem de İslam'a kötü gözle bakıyor. Faslı veya Türk bir insanın kavga ettiğini görünce hemen bunu dine bağlıyorlar. Halbuki bu insanların kavgası dini bir konu ile ilgili değil.
Hat mir also die fünf Säulen des Islam erklärt und am Ende hat er gesagt, wenn mich das interessiert hätte, dann könnte ich mir doch auch
für mich, seit ich Muslim bin, ich habe dann natürlich dann wollte ich dann auch heiraten, hatte damals eine Freundin, diese Freundin.
Toen ik eenmaal getrouwd was, dus toen ik bij mijn ouders weg was, toen werd de Islam ook zichtbaar.
Ja, so die Muslime, sie teilen untereinander, dass ich auch bei mir in der Schule bin.
Ben Müslüman olmadan önce Protestan bir Hristiyandım. Dindar bir insan değildim. Ama arada İncil'den okuyup kiliselere gidiyordum. Ailem dindar değildi ve bizim yetiştiğimiz ortam buydu. Müslüman arkadaşlarım tarafından İncil'in aslının bozulmuş bir kitap olduğunu öğrendim. İslam ile ilgilenmemi istediler ve tek doğru yolun İslam olduğunu bana çok güzel bir biçimde izah ettiler. Müslüman olunca birçok kötü alışkanlığımdan vazgeçmem gerekecekti. Müslüman arkadaşlarım da dinlerini dört dörtlük yaşayan insanlar değillerdi. Zamanla hayatımda bir boşluk hissetmeye başladım ve hayatımdan memnun olmadığımı gördüm. Hayatın anlamını araştırmaya başladım. Hristiyanlık bana aradığım soruların cevabını vermeyince internetten yine araştırdım. Bu araştırmalarımda Pierre Vogel'ın videolarını izledim. Artık sorularıma cevap bulmaya başlamıştım. Hayatın anlamını yavaş yavaş öğreniyordum. Daha sonra Müslüman bir kardeşime gittim ve ona Müslüman olmak istediğimi söyledim. Onun da çok dindar bir abisi vardı. Onunla konuşmaya gittik. Bana her şeyi anlattı ve ikna oldum. Bir gün sonra, yani 9 Şubat 2009 tarihinde kelime-i şehadet getirdim ve Müslüman oldum. Elhamdülillah. Hiç unutamadığım, hayatımın en anlamlı günüdür o gün. Ömrüm boyunca da o günü unutmayacağım. Hatta çok iyi hatırlıyorum. Müslüman olmaya gittiğimde kelime-i şehadet sözcüğünü ezberlemiştim. İnternette videoları izlerken başka Almanların Müslüman oluşlarını da gördüm. Kelime-i şehadet getirdiklerini gördüm ve ezberledim. Beni İslamiyet'te en çok etkileyen tek Allah inancı ve sadece Allah'a kulluk etmem oldu. Diğer dinlerde Allah'a eş tutulan putlar var. Örneğin Hristiyan dininde İsa ve Kutsal Ruh Allah'la aynı seviyede. Pierre Vogel beni bu anlamda çok etkiledi. O da eski ve dindar bir Hristiyandı. O, Kur'an ile İncil arasında kıyaslamalar yapıyor. İncil'de birçok çelişki olduğunu ve bunun Allah'ın sözü olamayacağını ispat ediyordu.
Pek çok Alman'ın Müslüman olmasına vesile olan Pierre Vogel kimdi? O da bir zamanlar batılın karanlığında yüzen ama daha sonra İslamiyet'le şereflenen Almanya eski boks şampiyonu. Şimdi bir İslam alimi olarak bulduğu hakikatleri insanlara anlatmaya devam ediyor.
Şehadet getirdikten sonra kendimi çok özgür ve rahat hissettim. Bu yolun tek doğru yol olduğuna emindim. Bu adımı kesinlikle atmak istiyordum. Hayatımdaki boşluk bu şekilde doldu. Öncesinde hayatımda bir şeyler eksikti. Bu eksikliği İslam doldurdu. Şehadet getirirken yanımda bulunan imam benim hakkımda güzel bir his dünyasına sahip olduğumu söyledi. Ondan sonra yatsı namazını kıldım. Nasıl yapacağımı tam olarak bilmesem de elhamdülillah çok güzel bir duyguydu. Şehadet getirdikten hemen sonra hep birlikte kıldığımız namazın anlamını hemen kavrayamamıştım. Çünkü daha ne yaptığımı bilmiyordum. Ama duaları ezberlemeye başlayıp namaz kılmayı öğrenince Müslüman kardeşlerimle birlikte namaz kılarken çok güzel şeyler hissettim. Ve elhamdülillah ilk günkü heyecanımdan hiçbir şey kaybetmeden aynı hisleri her namazımda yaşıyorum. Namaz kılabilmem için sureleri ezberlemem gerekiyordu. Bir Müslüman kardeşim en önemli sure olan Fatiha ve iki sureyi ezberlemem için bir kağıda yazdı. Ben onları ezberledim ve sonra da okudum. Telaffuzumu düzelttikten sonra MP3 çalara yükledim. Ve çokça dinledim. Bu şekilde tam olarak ezberlemiş oldum. Şükürler olsun. Kur'an-ı Kerim'i ilk defa Müslüman olduktan sonra dinledim. Tam o sırada namaz vakti girmişti. Ve ben de namazımı kıldım. İmamın kalpten okuması benim çok hoşuma gitmişti.
İslam'la şereflenen pek çok Müslüman gibi Abdülmalik de bu kutlu yolun çilesini çekti. Tıpkı Asr-ı Saadet'te Hazreti Bilal'lerin, Ammar bin Yasir'lerin, Hazreti Sümeyye'lerin çektiği İslam çilesi. Ne mutlu o yolda çile çekmek. Ne mutlu Abdülmalik gibi olabilmek. Şimdi o günlerle ilgili yaşadığı zorlukları ve bu samimi Müslümanın çevresinde gelişen olayları kendisinden dinleyelim.
Ben Müslüman olmayı düşündüğümü ilk zamanlar aileme söylememiştim. Babam bir gün odamda İslam hakkında kitaplar bulmuş ve çok sinirlenmişti. Uzun bir süre benimle konuşmadı. Ama fikrimden dönmedim ve Müslüman oldum. Etrafımdaki diğer insanlar da babam gibi negatif karşıladılar. Babam benimle yaklaşık 2 ay hiç konuşmadı. Elhamdülillah, şu an her şey yoluna girdi ve ilişkilerimiz düzeldi. Kardeşlerime gelince onların umrunda bile değildi. Sadece önceden bir şey söylemediğim için biraz kızdılar. Futbol kulübümüzde dinine çok bağlı bir Hristiyan arkadaşım var. O bu durumu garip karşıladı ve bir anlam veremedi. Pozitif tepkilere gelirsek, Müslüman arkadaşlarım çok sevindiler ve beni kucakladılar. Doğru yolu bulduğum için beni tebrik ettiler. Tepkilere karşı çok sabırlı davrandım. Babamı anlayabiliyordum ve neden kızdığını biliyordum. Babam İslam hakkında medyadan sadece kötü şeyler duymuştu. Ben ona bunun böyle olmadığını anlattım ve araştırma yapıp kendi fikrini oluşturmasını istedim. 2 ay babamla konuşmadıktan sonra bunun böyle devam edemeyeceğini anladım ve ilk adımı attım. Babam da beni anlamaya başladı ve benim İslam'la birlikte daha iyi bir insan olduğumu gördü. Şu an her şey yolunda. Futbol takımındaki arkadaşlara da çok sabırlı davrandım ve onlara doğru yolu göstermeye çalıştım. Ayetlerle kıyaslamalar yaparak anlattım. İnşallah bir gün doğru yolu bulurlar. Müslüman olduktan sonra hayatımda çok şey değişti. Daha sabırlı olduğumu gördüm. Eskiden anlayışlı bir insan değildim. İslam dininde sabır göstermek çok önemlidir. Bu şekilde Allah'ın sevgisini kazanmaya çalışıyorum. Cenneti de hak etmeye çalışıyorum. Dış görünüşüm eskiden çok önemliydi. Artık ona gerektiği kadar önem veriyorum. Camiye gidip namaz kılmak benim için her şeyden daha fazla mutluluk verici bir olay. Bir Müslüman olarak ibadete çok önem veriyorum. Bence ibadet etmek çok önemlidir. Hadis-i şerifleri okuyorum ve Peygamber Efendimizin ne yaptığını görüyorum. O, pazartesi ve perşembe günleri oruç tutuyormuş. Geçen hafta aynısını ben de yaptım. Allah'ın yardımıyla bu bana zorluk vermedi. Peygamberimizin tüm yaptıklarını yavaş yavaş yapmaya başlıyorum.
Rafael'in etrafında Müslüman olan ama dinlerini yaşamayan pek çok arkadaşı da Abdülmelik'in Müslüman olmasıyla İslam'ı yaşamaya ve ibadetlerini yapmaya başlarlar. İslamsız bir toplumda hakkı bulan bu genç onları uyandırmıştı. Kameramızı Abdülmelik'in arkadaşı Medih'e yöneltiyoruz. Cezayir asıllı olan Medih, Almanya'da doğmuş. Medih, Abdülmelik hakkında şunları anlatıyor. Rafael'le 7-8 sene önce tanıştım. Rafael'in oturduğu şehre taşınınca ortak arkadaşlarımız tarafından tanıştırıldık. Onunla birlikte futbol oynuyorduk, birlikte oluyorduk. Zaman geçtikçe çok iyi arkadaş olduk. Eskiden beri onun çok dürüst biri olduğunu biliyorum. Ön yargıları yoktur. O çok temiz kalplidir. Ve bu beni ona daha çok bağlıyor. Arada sırada onunla İslam dini hakkında konuşuyorduk. Başta biraz zorlandı ama zaman geçtikçe o da ilgilenmeye başladı. Biliyordum ki her dürüst insan muhakkak doğru yolu bulacaktır. Rafael o yolu aradı ve buldu.
Ben Müslüman olduktan sonra aslında Müslüman olup İslam'ı yaşamayan pek çok arkadaşım da dinini yaşamaya başladılar. Ama birkaçı da alışkanlıklarından vazgeçemediler. Zaten o arkadaşlardan bana bir hayır gelmeyeceği için onlardan uzak duruyorum. Diğer arkadaşlarım benim yüzümden mi bilmiyorum ibadet etmeye başladı. Elhamdülillah, böyle olsa bile en azından benim için düşüncesi bile çok güzel. Görüyorum ki onlar benim gerçek dostlarım.
erzählt hat. Er hat mir also die 5 Säulen des Islam erklärt. Und am Ende hat er gesagt, wenn mich das interessiert hätte, dann könnte ich mir doch auch
Für mich, seit ich Muslim bin, ich habe dann natürlich dann, wollte ich dann auch heiraten, hatte damals eine Freundin, diese Freundin.
Toen ik eenmaal getrouwd was, dus toen ik bij mijn ouders weg was, toen werd de islam ook zichtbaar.
Ja, so die Muslime, sie teilen untereinander. Dat zie ik ook bij mij in de Schule. Wenn...
Aslında Müslümanlar olarak bizlerin diğer Almanlarla ilgili yapmamız gereken çok önemli işler var. Medya yüzünden İslam dinine negatif bakan insanlarla konuşmalıyız. Onlara gerçekleri bıkmadan, usanmadan anlatmalıyız. Onlara bir Kur'an hediye edebiliriz veya onlarla birlikte camiye gidebiliriz. Mesela cuma namazı buna oldukça uygundur. Benim daha öğrenmem gereken çok şey var. Ama birisi bana bir şey soracak olursa bildiğim kadarıyla anlatmaya çalışıyorum. İslam'ın doğru yol ve gerçek din olduğunu kim isterse ona çekinmeden anlatıyorum. Bu benim en başta gelen vazifelerimden biri.
Genç yaşında İslam'ı tebliğ etmenin gereğini kavramış Abdülmalik, İslami emirleri yerine getirmenin de tebliğ olacağını bilerek yaşantısına devam ediyor. Ancak yaşadığı toplumda medyanın olumsuz yayınları yüzünden Müslümanların dışlandığını şu sözlerle ifade ediyor.
Bazı insanlar İslam dinine hiç iyi bakmıyorlar. Mesela bir Müslüman olarak sakalın varsa terörist olarak adlandırılıyorsun. Bu, İslam'ın insanlar arasında yayılabilmesi konusunda karşılaşacağı sorunların göstergesi. Oysa İslam'ın terörle hiçbir ilgisi yok. Mesela İslam dinine göre suçsuz insanlara zarar vermek günahtır. Ama insanlar bunu medya yüzünden bilmiyorlar. Maalesef İslam'a ön yargı ile yaklaşıyorlar.
Abdülmalik'in en büyük arzusu hac farizasını yerine getirip hacı olmak. Her Müslüman gibi o da gönlünde yatan kutsal topraklara olan özlemini şu sözleriyle bakın nasıl ifade ediyor.
Hacca maalesef gidemedim. Ama Müslüman kardeşlerimle birlikte gitmeyi çok isterim. Zaten hacca gitmek farzdır. Oradan çok büyük beklentilerim var. Her ülkeden Müslümanlar oraya geliyorlar. Onlarla beraber olmak, tanışmak çok güzel olmalı. Bütün peygamber efendilerimizin hayatı beni çok etkiliyor. Onlar Allah'a güvendi. Hep dimdik durdular. Çok büyük imtihanlardan geçtiler. Çok büyük işkencelere maruz kaldılar. Ama daima dayandılar. Peygamber Efendimiz, herhangi bir konuda bir Müslüman haksız olsa, Müslüman olmayan birisi de haklı olsa, o hep doğrunun ve doğruluğun yanında oldu. Peygamber Efendimizin ve arkadaşlarının doğru sözlü olmaları ve Allah'a olan sonsuz güvenleri dünya tarihine geçmesi gereken ve ibret alınacak çok etkileyici olaylardır. Batı dünyasının İslam'ı olumsuz bir şekilde tanıttığını görüyorum. Gelecekte de bir şeylerin değişeceğini düşünmüyorum. Çünkü insanlar İslam'ın sadece yasaklarını görüyorlar. İçki, kadın, faiz, kumar gibi. Batı dünyası kendi hayat tarzlarını, kendi kültürlerini iyi görüyor ve ölümden sonraki hayatı düşünmüyor. Aslında ölümü unutuyorlar.
Bir kişi doğru yolu arıyorsa o yolu bulacaktır ve hiç kimse onu bu yoldan alıkoyamaz. Rafael de bu yolu aradı ve buldu. İnşallah Allah dinsiz insanların da doğru yola ulaşmasında yardımcı olur. İslam dininin bir ferdi olmak hiç şüphesiz belli sorumluluklar yüklüyor insana. Müslümanlara söyleyecek birkaç sözü var. Bakalım izleyenlere neler söyleyecek.
Dinini yaşayan Müslümanların kimseye zararı yok. Bilakis faydası var. Ama dinini yaşamayan Müslümanların zararı çok. kavgalara karıştıkları, kötü işler yaptıkları için diğer insanlar İslam dinine ön yargıyla bakıyorlar. Onlar dinini yaşamaya başlasalar, o zaman değişim inanılmaz seviyede olur. Olumsuz bakışlar olumluya dönüşür. Son olarak dinini yaşamayan kardeşlerimi uyarmak istiyorum. Onlar Allah'a kulluk etmemiz gerektiğini unutmasınlar. Allah'a yönelsinler. Çünkü Allah onları seviyor. Hiçbir zaman ölümü unutmamalıyız. Çünkü her an ölebiliriz. Hiç kimsenin ölmemeye garantisi yok. Kesinlikle namazlarımızı kılmalıyız. Allah'a yönelmeliyiz ki cennetine girebilelim.
Also sollten wir zu Allah zurückkehren, damit wir inshallah das Paradies erlangen.
İslam, Yüce Allah'ın hak dini. Tüm dünyaya adaletle hükmetmek için gönderdiği mukaddes ve eşsiz hayat nizamı. Yaratıcının yarattığı en güzel kurallar. Biz Müslümanlar, bu mukaddes hak dinin mensuplarıyız elhamdülillah. Tarih boyunca pek çok kavme yüzlerce peygamber gönderilmiştir şu yaşlı dünyamızda. İnsanlığı yokluktan varlığa, acıdan mutluluğa, üzüntüden coşkuya ulaştıran yüce peygamberler ve kutsal kitapları. Bu kutlu peygamberlerin büyük davaları ve hayatlarının kutlu mücadelesi hak dinler. Bu ulvi mücadeleye rağmen şeytan ve yandaşlarının bu hak dinleri çarpıtma gayretleri. Uzun uğraşlar sonucunda Yahudiler zevk ve hevesleri için önce kendi dinlerini, sonra Hazreti İsa'nın dinini çarpıtıp İslam'dan uzaklaştırdı. Hristiyanlık ve Yahudilik adındaki bu yeni dinler, İslam'dan uzaklaştığı gibi insanlıktan da uzaklaşmışlardı. Çağımızda Hristiyanlık dininin bozulmuş olduğunu fark etmek, akıl sahipleri için hiç de zor değildir. Bu şer odaklarının uğraşları, geçmişten bugüne dini yozlaştırma mücadeleleri olmuştur. Bugün Batı dünyasının İslam'ı yok gösterme çabalarına rağmen Batılı halklar İslamlaşmaya başlamıştır. İşte Rıfat da hakla batıl arasındaki bu mücadelede yerini almıştır. Artık o, Hristiyanlığı terk ederek İslam saflarındaki yerini almıştır.
Rıfat Rainer 67 yaşında Müslüman oldu. Almanya'da komünizmi de, sosyalizmi de bütün yanlışlıkları gördü. Aslında bu ideolojik temeller üzerine kurulu sistemler, bir şeyi her zaman ama her zaman arka plan etti. O da insanlık. İnsanlıktan uzaklaşmaya başlayan Batı toplumu giderek birbirini ezmeye ve kin ve nefret tohumları saçmaya devam etti. İşte o çileli yılların arasında bakın Rıfat Rainer bize neler anlatacak.
Mein Name ist Rainer Rückert. Ich bin geboren in der Nähe von Berlin. Und habe dort auch lange Zeit gewohnt, habe dort die Universität.
İsmim Rainer Rückert. 1944 yılında Berlin'e yakın bir bölgede doğdum. Kardeşim daha henüz çok küçüktü ve babam da savaştaydı. Uzun yıllar savaşta olduğu için ben çok serbest yetiştim. Annem çalıştığı için her gün istediğim saatte eve geliyordum. Babam 1949 yılında savaştan döndükten sonra bir kız kardeşim oldu. Şimdi kız kardeşim annemle birlikte Berlin'in dış taraflarında bir kasabada oturuyor. Kendisi diş doktoru oğluyla birlikte muayenehanesini işletiyor. Babam da maalesef vefat etti. Benim çocukluğum dediğim gibi çok serbest geçti ama okula başladıktan sonra hayatıma bir disiplin geldi. Tabii ki babamın da savaştan geri dönüp gelmesi hayatıma bir disiplin ve düzen soktu. Ailem aslen Protestan. Özellikle annem dindar biriydi ama bu dindarlık uzun sürmedi. Ben de Protestan bir Hristiyanlıkla yetiştirildim. Bu şimdiki lise oluyor. Benim okulum Berlin'deydi. Ailemle birlikte Berlin duvarının olduğu yere çok yakın oturuyordum. Çocukluğumda Batı ve Doğu Berlin arasında istediğimiz gibi gidip gelebiliyorduk. O zamanlar sınırı geçmekte hiçbir sorun yaşamıyorduk. Yerde bir sınır çizgisi vardı, sadece biz de istediğimiz zaman istediğimiz gibi geçebiliyorduk o sınırı. Ama 1961 Berlin Duvarı yapıldıktan sonra çoğumuz için bir dünya yıkıldı. Bazı akrabalarım Batı Berlin'de yaşıyorlardı. Onları artık ziyaret edemiyorduk. Bu duvar vesilesiyle aileler bölündü. Benim gittiğim okulda çok iyi öğretmenler vardı ve okula gitmekten zevk alıyordum. Daha sonra annem, ben ve kız kardeşim Berlin'in merkezine taşındık ve ben okulumu değiştirmek durumunda kaldım. Orada abiturumu yaptım. Lise zamanımda Doğu Berlin'i sevmeye başladım. Batı ve Doğu arasında çok iyi kıyas yapabiliyorsun. Batı tarafı benim daha çok hoşuma gidiyordu. O zamanlar Batı'da Doğu hakkında çok yalan söyleniyordu. Benim en çok zoruma giden yalansa Batı'daki mecliste Nazilerin görevli olması yalanıydı. Bugüne kadar hala unutmuş değilim. Babam bir matbaahane çalıştırıyordu ve annem de ticaretle uğraşıyordu. İkisinin de hiçbir partiyle ilgileri yoktu. Babamın işçi olmasından dolayı üniversiteyi çok rahat bir şekilde okumuştum. Üniversitede eczacılık okuduktan sonra askeriyeye gittim. Ama insan olgunlaştıkça askeriyede bazı şeylerin doğru olmadığını görüyor. Mesela orada herkes kendi kendini kandırıyordu bence. Askeriyede komutanlarla problemim artmaya başlamıştı. Bazı şeyleri kabul etmemeye başlamıştım. Askeriyeden çıkınca sivil olarak eczanede çalışmaya başladım. Üniversite yıllarımda da bir evlilik yaptım ve bu evlilikten iki çocuğum oldu. Eşim maalesef genç yaşta vefat etti. Çocuklarım benim en yakınlarım oldular. Çocuklarımla aram çok iyidir ve daha da iyi oluyor onlar büyüdükçe. Daha sonra izin belgesi almadan Batı Almanya'ya kaçtım ve çocuklarıma destek olmaya çalıştım. Batı Almanya'ya gitme kararımı 80'li yıllarda verdim. 1985 yılında ülkeden dışarı çıkmak için başvurdum ama bu isteğim reddedildi. İki yıl sonra tekrar başvurdum. O zamanlar DDR yani Komünist Doğu Almanya tamamen karışmaya başlamıştı. İnsanlar kaos içindeydi. Birçok insan DDR ile bir bağlantısının olmasını istemiyorlardı artık. İstemeyenler arabalarının antenlerine beyaz ipler takıyorlardı ve ben de aynısını yaptım. Bunu yapan insanların hapse atılma riskleri vardı. Şansım varmış ki ben o tür bir durumla karşılaşmadım. O zaman aklıma başka bir fikir geldi. Macaristan üzerinden kaçmayı deneyecektim. 1989 yılının Ocak ayında Macaristan'a bir tatil rezervasyonu yaptırdım. Yaz olunca oraya gidecektim. Ama DDR her şeyi kapatmıştı. Hiç kimse bir yere gidemiyordu. Biletimi aldığım yer bana bundan böyle artık hiçbir yere gidemeyeceğimi söyledi. Bütün planlarım alt üst olmuştu. Macaristan üzerinden diğer ülkelere geçecektim. Yolum nereye kadar giderse gidecektim. Ama olmadı. Ben de o zaman DDR'nin güneyinde bir yere kaçarım diye düşündüm. Arabamla gittim. Bagajım çok büyüktü, içine her şeyimi koydum. Tek hedefim ne olursa olsun sınırı geçmekti. Sınırdan Çekoslovakya üzerinden kaçacaktım. Sınırda beni durdurdular ve bir saat arabamın içini aradılar. Şükürler olsun ki sınırı geçebildim. İnanılmaz bir şeydi. Komünist Almanya'dan kaçmayı başarabilmiştim. Kaçarken radyoda Almanya'dan birçok insanın Çekoslovakya'nın Prag şehrinde olduklarını duydum. O kişilerden biri de bendim. Oraya yerleştiğim günün ilk gecesinde bizi gelip aldılar. Oradan hepimizi tren garına götürdüler. Benim şansım vardı ki çok sorun yaşamadım. Orada kalan diğer insanlar birkaç gündür beklemişler ve çok kötü şartlarda yaşamaya çalışmışlar. Prag şehrinin tren garında bekleme esnasında kendi milletimden utandım. Çünkü orada bekleyen diğer Almanlar içkili bir halde insanlara ahlaksız davranışlar sergiliyorlardı. Trende ilerlerken hepimiz çok tedirgindik. DDR'nin yanından geçerken sorun yaşatırlar mı bize acaba diye. Şükürler olsun ki hiçbir şey olmadı ve Batı Almanya'ya ulaştık. Bizi orada bir yere yerleştirdiler. Birkaç gün bekledik. Orada yerleşebilmek için tüm işlemlerimizi yaptırdık. 3 gün sonra işlemlerin hepsi bitti. Hayat bizim için çok değişikti artık. Elimize biletlerimizi verdiler ve Passau çevresinde istediğimiz yere gidebileceğimizi söylediler. Artık insanlar ne istiyorsa onu yapabilir ve kendi kararlarını kendi verebilirlerdi. Ama DDR'de bu böyle değildi, orada devlet senin her şeyini yönetiyordu. Genelin ve özelin yoktu. Hiçbir kararı sana bırakmıyordu. Komünistler diğer insanları faşistlikle suçluyorlardı fakat faşizmi devlet kanalıyla onlar yapıyordu. Daha sonra oğlum, kızım ve ben her birimiz ayrı ayrı evler tuttuk. Birbirimizi devamlı ziyaret ediyorduk. Çocuklarım üniversite okudular. Ben çeşitli eczanelerde çalışmaya başladım. Bedavaya çalışıyordum. Sadece yapacak bir şeyim olsun diye. Daha sonra Essen'de de bir eczanede çalışmaya başladım ama hiçbir iş yeri beni tam manasıyla tatmin etmedi. Ben illaki kendi iş yerimi kurmak istiyordum. 1992'de sonunda kendi eczaneme kavuştum. O günden itibaren kendi iş yerimde çalışıyorum. Eski iş yerimdeki patronum da benimle birlikte burada çalışmaya başladı. Uzun seneler boyunca çalıştık. Geçen sene 80 yaşına bastı, sonra da işi bıraktı.
Rıfat kardeşimiz, hayatını büyük badirelerle geçirerek bugüne kadar gelmiş bir Müslüman. ...67 yıllık bir uzun mücadele sonucu İslam'a ulaşmış bahtiyar bir ömür. İkinci Dünya Savaşı'nın yıkımını görmüş. Doğu Berlin'in komünist Almanya'sında komünizmin zalim yüzünü görmüş. Dünyada eşitlik palavraları atan sosyalizm ve komünizm gibi ideolojilerin, insanı insan yapan düşüncenin nasıl yok edildiğini görmüş. Ama kaderin çizgisi içerisinde tüm bu acılara, ölüm korkularına rağmen hayatta kalmayı başarabilmiş. İslam'la müşerref olmuş bu aydın insanı, gelin biraz daha yakından tanıyalım. Avrupa ülkeleri İslam'ın yayılmasından büyük bir sıkıntı duyuyorlar. Bu hala günümüzde de geçerli bir kavram. Öyle ki yüce dinimiz İslam'ın karşısında durmak için yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i tahrif etmeye çalışıyorlar. Ama bunda başarılı olamadılar, olamayacaklar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de sünnet-i seniyelerinden insanları uzak tutmak için birçok görüş ortaya koydular. Bunların hepsi de karanlığa gömüldü. İşte bu konuda hepimizin dikkatle dinlemesi gereken müthiş çözümler sunuyor Rıfat Bey.
Kendimi tarif edecek olursam, ben insanlara karşı dürüst olmaya çok önem veren bir insanım. Bence bu özelliğimi babamdan aldım. Babam her zaman doğruluk ve dürüstlükle hayatınızı başarıyla sürdürün derdi. Şiddete çok karşıyım ve şiddete hiç tahammül edemiyorum. Bu yüzden teröristleri de hiç sevmiyorum. İnsanlarla iyi geçinip huzur içinde yaşamaya çalışıyorum. Eczaneyi devraldığım zaman aslında iş yapmayan ölü bir yerdi. Her an kapanma durumu vardı. Ama ben her zaman dürüstlükten yanaydım. Buraya gelen insanların hiçbirini kandırmadım. Çok samimi davrandım. İnsanlar da bunu fark etti ve birkaç sene içinde buranın müşteri sayısı 4 katına çıktı. Bu eczaneyi 19 senedir işletiyorum ve çok seviyorum. Mesleğim bana çok mutluluk veriyor ve yine mesleğim vesilesiyle buradaki Türklerle irtibatım gitgide çoğaldı. Benim ailemde birbirimize büyük bir bağ var. 7 tane torunum var. Her hafta sonumu ailemle, çocuklarımla veya torunlarımla geçiririm. Ayda bir kere Berlin'deki annemi ziyaret ederim. O benim evime, ailemin evinden daha uzakta oturuyor. Annemle birlikte ara sıra tatile de gidiyorum. Birlikte İstanbul'a tatile gitmiştik. Çok hoşumuza gitmişti İstanbul. Tekrar gitmek istiyorum oraya. Ben abartılı şeyleri sevmem. O yüzden de içki muhabbetlerinden hiçbir zaman hoşlanmamışımdır. Çocuklarımı da bu doğrultuda yetiştirdim. Onlar da içki sevmezler. Hamdolsun ki çocuklarım da üniversiteyi okudular ve ellerine mesleklerini aldılar. Ben özellikle torunlarımla gurur duyuyorum. Çünkü hepsi okullarında çok başarılılar. Hem de tüm derslerinde. Hatta büyük kız torunum bir sınıf atladı ve şu an abiturunu bitirmek üzere. Diğer kız torunlarım da kendi sınıflarında birinciler. Erkek torunlarımsa henüz çok ufak yaştalar ama inanıyorum ki onlar da en az diğerleri kadar başarılı olacaklardır. Negatif bir özelliğimse çok yemek yiyorum. Mesela Türk arkadaşlarım beni yemeğe davet ettiği zaman yemekte içli köfte, baklava ya da ne olursa olsun masaya geldiği zaman hepsini yiyorum. Tatlılarını da çok seviyorum. Özellikle mübarek Ramazan geldiğinde davetlere gittiğim zaman en leziz yemekler sunuluyor bana. Onun için görüyorsunuz, biraz fazla kiloluyum.